Ayrım 2.
Büyük korku kaynağı olan ünlü tımarhane bile. Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991 yılında açılmıştı. O sırada eski Yugoslavya'nın barışçıl yollarla bölünebileceğini sanan, ne de olsa Slovenya 11 gün savaş görmüştü hepsi topu. Bir grup Avrupalı iş adamı masrafı fazla olduğu için terk edilmiş bir kışla binasında akıl hastaları için bir hastane açma izni almışlardı. Oysa çok geçmeden savaşlar başlamıştı. Önce Hırvatistan'da, sonra Bosna'da. İş adamları telaşa kapıldılar. Yatırımın parası dünyanın dört bir yanına dağılmış kapitalistlerden gelmişti. Çoğunun adını bile bilmiyorlardı. Onun için karşı karşıya oturup birkaç bahane sıralayıp bir süre sabır göstermelerini söyleyecek bir durum yoktu. Sorunun çözümünü bir ruh sağlığı hastanesine hiç yakışmayacak bazı uygulamaları devreye sokmakta buldular. Böylece oldukça yumuşak bir komünizmden yeni çıkmış genç ülke için Willett, kapitalizmin en kötü yanlarının bir simgesi haline gelmişti. Hastaneye kabul edilmek için bol para yeterliydi. Ailenin herhangi bir üyesinden miras kavgası ya da kişinin uygunsuz davranışları yüzünden kurtulmak isteyen, büyük paralar vererek sorunlu çocuklarını ya da büyüklerini hastaneye kapatmaya kalkışan insanların sayısı hiç de az değildi. Daha başkaları borçlarından kaçmak ya da normalde uzun hapis cezaları gerektirecek kimi davranışlarına gerekçe uydurmak amacıyla tımarhanede bir süre kalıp hiçbir ceza ödemeden ya da mahkeme karşısına çıkmadan çekip gidiyorlardı. Bilet hiç kimsenin kaçıp kurtulamadığı bir yerdi. Gerçek deliler mahkemece ya da başka hastaneden gönderilmiş olanlar yani, orada kendine deli süsü verenler ya da deli olmakla suçlananlarla birlikte bulunuyorlardı. Sonuç olarak kesin bir kargaşa hüküm sürüyor, gazeteler sık sık oradaki yolsuzluklardan, kötü davranışlardan söz eden yazılar yazıyorlardı. Gerçi kimsenin orayı ziyaret etmesine izin verilmediğinden kimse olan biteni tam olarak bilmiyordu. Hükümet şikayetleri araştırıyordu ama kanıt bulunamıyordu. Hissedarlar, Slovenya'nın yabancı yatırımlara zorluklar çıkardığı söylentisini yayma tehdidinde bulunarak işlerini yürütüyorlardı. İşleri de her geçen gün daha iyiye gidiyordu. "Birkaç ay önce teyzem kendini öldürdü," diye devam etti kadın sesi. Neredeyse 8 yıldır odasından çıkmaya bile korkuyordu. Tıkınıp duruyor, şişmanlıyor, sigara içiyor, yatıştırıcı ilaçlar alıp vaktinin çoğunu uyumakla geçiriyordu. 2 kızı, kendisini seven bir kocası vardı oysa. Veronika başını sesten yana çevirmeye çalıştı ama başaramadı. Onun canlanıp mücadeleye davrandığını bir kez gördüm. O da kocası bir sevgili bulduğunda. O zaman ortalığı ayağa kaldırdı. Birkaç kilo zayıfladı. Bir sürü bardak kırdı. Haftalar boyu bütün mahallenin uykusunu haram etti bağırıp çağırmasıyla. Komik gelecek ama bence yaşamının en mutlu dönemiydi o. Bir şey için savaşım veriyordu. Kendini canlı, yaşadığı zorluklara karşılık verecek güçte hissediyordu. Veronika içinden, bütün bunların benimle ne ilgisi var diye geçirdi, konuşmakta güçlük çektiği için. Ben senin teyzen değilim, kocam da yok. Sonunda kocası sevgilisini bıraktı, dedi kadın. Teyzem de yavaş yavaş eski haline döndü. Bir gün bana telefon etti. Hayatını değiştirmek istediğini, sigarayı bıraktığını söyledi. Aynı hafta sigarayı bıraktığı için aldığı hapların sayısını arttırdı ve herkese kendisini öldürmek istediğini açıkladı. Kimse inanmadı ona. Derken bir sabah benim telesekretere bir mesaj bırakmış. Hava gazını açıp intihar etmiş. O mesajı kaç kez dinledim. Ömrümde sesini böylesine sakin, yazgısına böylesine boyun eğmiş duymamıştım. Ne mutlu ne de mutsuz olduğunu söylüyor, onun için sürdüremeyeceğim bu yaşamı diyordu. Öyküyü anlatan kadına acıdı Veronika. Teyzesinin ölümünü anlamak çabası içinde anlattığı belli oluyordu çünkü. Herkesin ne olursa olsun hayatta kalmak için savaşın verdiği bu dünyada ölmeye karar verenleri anlamak kolay mı? Kimsenin kimseyi yargılayacak durumu yok. Her insan kendi bilir çektiği acının boyutlarını ya da yaşamında anlamın hepten yok olduğunu. Veronika bunu açıklamak istedi ama boğazındaki tüp yüzünden boğulur gibi oldu. Kadın onun yardımına koştu. Kayışlarla bağlanmış, orasından burasından tüpler çıkan, kendi iradesine, açıkça belirttiği ölme isteğine karşı korunmuş gövdesine doğru eğilen kadını gördü. Başını iki yana salladı. Şu tüpleri çekip çıkarmaları, huzur içinde ölmesine izin vermeleri için gözleriyle yalvardı. "Altüst olmuş durumdasınız," dedi kadın. "Yaptığınızdan pişman mısınız, yoksa hala ölmek mi istiyorsunuz bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ben işimi yapmak zorundayım. Hasta, ajitasyon durumu gösterirse, kurallara göre ona yatıştırıcı iğne yapmam gerek." Veronica, boğuşmaktan vazgeçti ama hemşire koluna iğneyi sokmuştu bile. Çok geçmeden o tuhaf, düşsüz dünyaya daldı yeniden. Hatırladığı tek şey biraz önce gördüğü kadının yüzüydü. Yeşil gözler, kumral saçlar, uzak bir hava. Bir takım şeyleri zorunlu olduğu için yapan, kuralları şu ya da bu biçimde hiç sorgulamayan insanların havası. Paulo Coelho, Veronica'nın öyküsünü 3 ay kadar sonra Paris'te bir Cezayir lokantasında Slovenyalı bir dostuyla yemek yerken öğrendi. Bu hanımın da adı Veronica'ydı. Biletin başhekiminin kızıydı. Daha sonra bu konuda bir kitap yazmaya karar verdiğinde, okuyucunun kafasını karıştırmamak için dostunun adını değiştirmeyi düşündü. Ona Blaska ya da Edwina ya da Marietta ya da başka bir Sloven adı koyabilirdi. Ama sonunda gerçek adları kullanmakta karar kıldı. Dostu olan Veronica'dan söz ettiğinde ona "Dostum Veronica" diyecek, ötekinden söz ettiğinde ise herhangi bir sıfata gerek kalmayacaktı. Çünkü kadın zaten kitabın baş kişisi olacaktı. Ayrıca okurlar da ikide bir deli Veronica ya da intihara kalkışmış olan Veronica gibi tanımlar okumaktan sıkılabilirlerdi. Üstelik kendisi de dostu olan Veronica'da kitabın yalnızca kısa bir bölümünde görüneceklerdi. Şimdi okumakta olduğunuz bölümde. Dostu Veronica, babasının yaptıkları karşısında dehşete kapılmıştı. Hele de adamın saygınlık peşinde olan bir kurumun başında olduğu ve de klasik akademisyenler tarafından değerlendirilecek bir tez üstünde çalıştığı düşünülürse. Aslında buralara akıl hastanesi değil, sığınak denirmiş eskiden. Bu adın kökenleri ise orta çağlara dayanıyor, diyordu genç kadın. Herkesin gerektiğinde kiliseye ya da bir başka kutsal yere sığınma hakkı varmış o zamanlar. Şimdi de sığınma hakkı her uygar insanın anlayabileceği bir kavram. Bu durumda babam, insanların sığındığı bir yerin başındaki insan birine nasıl böyle davranabildi? Paulo Coelho, olup biten her şeyin ayrıntılarını öğrenmek istedi. Çünkü Veronica'nın öyküsünü öğrenmek için gerçek bir nedeni vardı. Neden şuydu: kendisi de bir vakitler bir sığınağa ya da daha yaygın terimle bir akıl hastanesine gönderilmişti. Hem de bu bir kez değil, 3 kez olmuştu. 1965, 1966 ve 1967 yıllarında. Onun kapatıldığı yer Rio de Janeiro'daki Dr. Eras Sanatoryumuydu. Hastaneye kapatılış nedeni bugün bile tam olarak anlamlandıramadığı bir şeydi. Belki ana babası onun alışılmışın dışında kalan davranışlarına şaşırmışlardı. Kimi kez içine kapanık, kimi kez aşırı hareketliydi. Üstelik sanatçı olmak istiyordu ki ailede herkes bunun toplum dışı yaşamaya ve yoksulluk içinde ölmeye götürecek tek yol olduğuna inanmaktaydı. Bu konuyu düşündüğünde, ki doğrusuna bakarsanız çok ender olurdu bu, asıl delinin hiçbir gerçek dayanak olmaksızın onu tımarhaneye kapatmayı kabul eden hekim olduğu kanısına varırdı. Bütün ailelerde suçu başkalarına yükleme eğilimi vardır. Dolayısıyla ana babasının bu korkunç kararı alırken ne yaptıklarını bilmedikleri söylenebilir. Veronica'nın arkasında bıraktığı mektupta önemli bir Fransız dergisinin Slovenya'nın nerede olduğunu bilmediğinden yakındığını öğrendiğinde Paulo güldü. Kimse kendini böyle bir nedenden öldürmez. Dostu Veronica biraz utanarak, "Mektup tam da bu yüzden herhangi bir etki bırakmamış," dedi. "Dün otele kaydımı yaptırdığımda resepsiyon memuru Slovenya'nın Almanya'da bir kent olduğunu sandı." Coelho bu duyguyu iyi tanıyordu. Pek çok yabancı Arjantin'in Buenos Aires kentini Brezilya'nın başkenti sanırdı. Yabancıların ona ülkesinin başkentinin, ki bu başkent komşu ülke Arjantin'de bulunuyordu, güzellikleri hakkında övgüler yağdırmaları bir yana, Paulo Coelho ile Veronica'nın paylaştıkları bir şey daha vardı. Biraz önce söylendi ama bir kez daha yinelenmesinde yarar var. Kendisi de akıl hastanesine kapatılmış ve bir seferinde ilk karısının işaret ettiği gibi hiç bırakılmamış olması gereken biriydi. Ama bırakmışlardı onu işte. Ve sanatoryumdan son kez bir daha hiç dönmemek üzere ayrıldığında kendi kendine iki söz vermişti. A. Bir gün bu konuda bir şeyler yazacaktı ve B. Bu konuyu açıkça ele atmadan önce annesinin de babasının da ölmesini bekleyecekti. Çünkü onları incitmek istemiyordu. Onlar yaşamları süresince yıllar yılı yaptıklarından dolayı suçluluk duymuşlardı. Annesi 1993'te ölmüştü. Ama babası 1997'de 84 yaşını bitirmiş olmasına rağmen sağdı ve akli dengesi çok yerinde olduğu gibi sağlığı da iyiydi. Amfizemi vardı gerçi, ömründe hiç sigara içmemiş olmasına karşın ve huysuzluğuna hiçbir hizmetçi dayanamadığı için yıllardır ağzına dondurulmuş yiyeceklerden başka hiçbir şey girmemişti ama güçlü kuvvetliydi. Böylece Paulo Coelho, Veronica'nın öyküsünü duyduğunda kendisine verdiği sözlerden caymaksızın bu konuya el atmanın bir yolunu bulduğuna inandı. İntiharı hiçbir zaman aklından geçirmemişti ama tımarhane dünyasını, tedaviler, doktorlarla hastalar arasındaki ilişkiler, öyle bir yerde yaşamanın rahatlıkları ve gerginliklerini yakından biliyordu. Öyleyse Paulo Coelho ile dostu olan Veronica'yı bu kitaptan sonsuza dek uğurlayalım ve öykümüze dönelim. Veronica ne kadar uyuduğunu bilmiyordu. Bir ara uyandığını, hala ağzından burnundan tüpler fırlar durumda ve bir sesin şöyle dediğini hatırlıyordu. Size mastürbasyon yapmamı ister misiniz? Ama şimdi dört açtığı gözlerini odada dolaştırırken o sözlerin gerçek mi yoksa halüsinasyon mu olduğunu kestiremiyordu. O tek anının dışında hiçbir şey ama kesinlikle tek bir şey hatırlamıyordu. Tüpleri çıkarmışlardı ama vücudunun her yanına iğneler batırılmış durumdaydı hala. Kalbinin ve kafatasının çevresinde bir takım teller takılı ve kolları hala kayışlarla bağlı. Çırılçıplaktı, üstüne bir tek çarşaf örtülmüştü ve üşüyordu ama şikayet etmemeye kararlıydı. Yeşil perdelerle çevrili küçük bir alanı, yatağı, yoğun bakım ünitesi ve kitap okuyan bir hemşirenin oturduğu beyaz bir iskemle tümüyle doldurmuştu. Bu seferki kadının gözleri koyu renk, saçları kahverengiydi. Onun saatler yoksa günler mi? Önce konuştuğu kadın olup olmadığını gene de çıkaramıyordu Veronica. Kollarımdaki kayışları açar mısınız? Hemşire başını kaldırdı, sert bir sesle "Hayır." dedikten sonra kitabına döndü. Hayattayım diye düşündü Veronica. Her şey yeniden başlayacak. Bir süre burada kalacağım derken benim tamamen normal olduğumu anlayıp salıverecekler. Ljubljana'nın sokaklarını göreceğim yeniden. Kent meydanını, köprüleri, işe giden insanları. İnsanlar yardıma meraklı olduklarından, sırf kendilerini olduklarından daha üstün hissetmek için kütüphanedeki işimi bana geri verecekler. Zamanla aynı barlara, gece kulüplerine gitmeye başlayacağım. Arkadaşlarımla dünyanın sorunlarından, adaletsizliğinden söz edeceğiz. Sinemalara gideceğim, göl kıyısında yürüyüşlere çıkacağım. Hap almayı akıl ettiğim için herhangi bir sakatlığım yok. Hala genç, güzel ve zekiyim. Erkek arkadaş bulmakta zorlanmayacağım. Hiçbir zaman zorlanmadım zaten. Onlarla kendi evlerinde ya da koruluklarda sevişeceğim. Belli ölçüde zevk alacağım ama orgazm olur olmaz o boşluk duygusu geri gelecek. Konuşacak pek bir lafımız olmayacak ve ikimiz de bunu bileceğiz. Bir an önce sıvışmak için bahane uydurma anı gelecek, geç oldu ya da yarın erken kalkmam gerekiyor ve birbirimizin gözlerine bakmaktan çekinerek çabucak ayrılacağız. Ben rahibelerin yanındaki kiralık odama döneceğim, kitap okumaya çalışacağım. TV'yi açıp hep aynı bildik programlara bakacağım. Saati kuracağım, ertesi sabah her sabahki aynı saatte kalkıp beni uyandırsın, ben de kütüphaneye gidip her gün yaptığım aynı şeyleri makine gibi tekrarlayayım diye. Öğlen de tiyatronun karşısındaki parkta her gün oturduğum bankta oturup sandviçimi yiyeceğim. Her Allah'ın günü sandviçlerini yemek için hep aynı bankları seçen insanlar göreceğim. Hepsinin yüzünde hep aynı boş bakış olacak. Derin bir şeyler düşünüyormuş numarası yapacaklar. Sonra iş yerime döneceğim. Kim kiminle çıkıyormuş, kimin ne hastalığı varmış, kim kocası yüzünden gözyaşı döküyormuş dedikodularına kulak kabartacağım. Ve kendimi ayrıcalıklı hissedeceğim. Güzelim, iyi bir işim var. İstediğim adamı elde edebilirim. Gün akşama döndüğünde gene o eski barlara uğrayacağım. Ve her şey gene yeniden başlayacak. Kendimi öldürme girişimim yüzünden, şu sıra üzüntüden aklı başından gitmiş olan annem, zamanla şoku atlatacak. Hayatıma ne zaman bir yön vereceğimi, neden herkese benzemediğimi sormaya başlayacak yeniden. Yaşamın aslında hiç de karmaşık olmadığını söyleyecek. Bana baksana, yıllardır babanla evliyim, seni elimden gelebilecek en iyi şartlarda büyüttüm. Hep sana en iyi örnek olmaya çalıştım. Günün birinde onun hiç durmadan aynı sözleri tekrarlamasından bıkıp usanacağım. Sırf onu hoşnut etmek için biriyle evlenip o adamı sevmeye zorlayacağım kendimi. İkimiz birlikte bir geleceğimiz olduğu hayalini kurmayı başaracağız. Kırda bir ev, çocuklar, çocuklarımızın geleceği. İlk yıl sık sık sevişeceğiz. İkinci yıl daha az, üçüncü yıldan sonra insanın aklına herhalde ancak 15'te bir gelir seks. Aklına geleni ise ayda bir gerçekleştirir. Daha da beteri hemen hemen hiç konuşmayacağız. Durumu kabullenmeye çalışacağım. Neyim eksik ki? Bu adam artık benimle ilgilenmiyor. Yüzüme bile bakmıyor. Hep arkadaşlarından söz ediyor. Sanki gerçek dünyası onlarmış gibisinden kendi kendimi sorgulayacağım. Evliliğimizi iyice kötülediğinde gebe kalacağım. Çocuğumuz olacak, bir süre birbirimize yakınlaşacağız. Sonra her şey gene eskisi gibi olacak. Dün, ya da günlerce önce miydi bilmiyorum artık. O hemşirenin anlattığı teyze gibi kilo almaya başlayacağım. Perhizlere gireceğim. Her gün, her hafta sistematik yenilgilere uğrayacağım. Her türlü denetim çabama ısrarla karşı koyarak artan kilolar karşısında. O aşamada depresyonu engelleyen sihirli haplar kullanmaya başlayacağım. Derken bir iki çocuk daha yapacağım. Çok kısa süren aşk gecelerinin meyvesi olarak. Çocuklarımın yaşam nedenim olduğunu söyleyeceğim herkese. Oysa aslında benim yaşamım onların yaşam nedenidir. Herkes bizi mutlu bir çift olarak görecek. Yüzeyde görünen mutluluğun altındaki yalnızlıklardan, öfkeden, tevekkülden kimsenin haberi olmayacak. Derken günün birinde kocam ilk sevgilisini bulacak. Ben o hemşirenin teyzesi gibi ortalığı ayağa kaldıracağım, belki ya da kendimi öldürmeyi düşüneceğim bir kez daha. Ama o zamana dek yaşlanmış, korkaklaşmış olacağım. Bana gereksinme duyan 2-3 çocuğum olacak. Her şeyi terk etmeden önce onları büyütüp dünyada bir yer edinmelerine yardımcı olmak zorunluluğunu duyacağım. Kendimi öldüreceğime rezalet çıkaracağım. Çocukları alıp gitme tehdidini savuracağım. Her erkek gibi kocam da sinecek. Beni sevdiğini, bir daha böyle bir şeyin olmayacağını yeminle söyleyecek. Onu gerçekten terk edecek olsam, ana babamın evinden başka gidecek bir yerim olmadığını, ömür boyu orada kalıp annemin dırdırını, mutluluk fırsatını elimden kaçırdığımı, her erkeğin böyle kaçamaklar yaptığını, aslında çok iyi bir adam olduğunu, kendini bilen kadının yerinin kocasının yanında olduğunu, çocukların bu ayrılıktan dolayı bunalımlar yaşayacağını dinlemek zorunda kalacağımı aklına bile getirmeyecek. Birkaç yıl sonra bir başka kadın girecek hayatına. Ya birlikte göreceğim onları ya da biri haber verecek, öğreneceğim kısaca. Ama bu kez öğrendiğimi açıklamayacağım, görmezden geleceğim. Tüm enerjimi ilk sevgiliyle boğuşmak için harcamışım. Artık hiç enerjim kalmamış. Zaten hayalleri unutup yaşamı olduğu gibi kabullenmek daha iyi, daha kolay. Annem haklıymış. O hep anlayışlı bir koca olacak. Ben hep kütüphanede çalışmayı, öğlenleri tiyatronun karşısındaki parkta sandviçlerimi yemeyi, başlayıp doğru dürüst bitiremediğim kitapları okumayı, 10, 20, 50 yıl öncekinden farklı olmayan televizyon programlarını izlemeyi sürdüreceğim. Tek fark, sandviçleri yerken şişmanlıyorum diye suçluluk duyacağım. Evde beni bekleyen kocam ve çocuklarım olduğu için akşamları barlara gidemeyeceğim. Bundan sonra geriye kalan tek şey çocukların büyümesini beklemek ve gün boyu intiharı düşünmek. Ama bunu gerçekleştirecek cesareti bulamamak olacak. Günlerden bir gün hayatın zaten bunlardan başka bir şey olmadığını, tasalanmanın gereksiz olduğunu, hiçbir şeyin değişmeyeceğini anlayacağım ve kabulleneceğim. Veronica içsel konuşmasına son verirken bir de kendine söz verdi. Biletten sağ çıkmayacaktı. Hala ölecek kadar sağlıklı ve cesurken her şeye bir son vermek en iyisiydi. Birkaç kez uyuyup uyandı. Her seferinde çevresindeki makinelerin azaldığını, gövde ısısının arttığını ve hemşirelerin değiştiğini fark etti. Ama yanında her zaman biri vardı mutlaka. Yeşil perdenin ötesinden ağlama, inleme sesleri, sakin, teknik tınılı fısıltılar işitiyordu. Zaman zaman uzaktan bir makinenin vızıldadığını, koridorda ayak seslerinin çoğalıp hızlandığını da duyuyordu. O zaman seslerin sükuneti kayboluyor, teknik tınılar yerini gergin, aceleci emirlere bırakıyordu. Aklının başında olduğu anlardan birinde hemşirenin biri ona sordu. ''Nasıl olduğunuzu öğrenmek ister misiniz?'' ''Veronica, nasıl olduğumu zaten biliyorum.'' dedi. ''Ve gövdemde sizin gördüğünüz değişikliklerle hiç ilgisi yok bunların. Olan her şey ruhumda oluyor.'' Hemşire konuşmayı sürdürmeye çalıştı ama Veronica uyuma taklidi yapmayı yeğledi. Gözlerini bir kez daha açtığında yerinin değiştirilmiş olduğunu kavradı. Bulunduğu yer büyükçe bir koğuşa benziyordu. Hala koluna takılı bir serum şişesi vardı ama başka her türlü tel ve iğne çıkarılmıştı. Yatağının ayak ucunda dikilmiş olan uzun boylu hekimin sırtındaki geleneksel beyaz ceket, karga kanadı karasına boyanmış saçları ve sakalıyla keskin bir karşıtlık oluşturuyordu. Hemen yanında duran daha genç bir doktor elindeki dosyaya bir takım notlar almaktaydı. ''Ne kadar zamandır buradayım?'' diye sordu Veronica. Zorlukla konuştuğunu, ağzından çıkan sözcüklerin birbirine karıştığını fark ederek. ''İki haftadır bu koğuştasınız, daha önce 5 günde yoğun bakımda kaldınız.'' diye karşılık verdi daha yaşlı olan adam. ''Hala burada olduğunuza şükredin.'' Daha genç olan adamın yüzünde bir şaşkınlık ifadesi belirdi. Sanki son söylenen cümle gerçeklere uymuyormuş gibi. Veronica bu tepkiyi hemen fark etti, içgüdüleri uyanmıştı. Yoksa burada daha uzun bir süre mi kalmıştı? Hayatı hala tehlikede miydi? İki adamın yaptığı her harekete, her jeste dikkat etmeye başladı. Soru sormanın anlamsız olduğunu biliyordu. Ona gerçeği söyleyemezlerdi kesinlikle. Ama kafasını kullanırsa neler olup bittiğini öğreneceğine inanıyordu.